Ayrım 40 Muson Yağmurları Wilbur Smith Sayfa 468 Kuş ertesi sabah erkenden yine geldi. Atıp tutuyor, tehditler savuruyordu. Buna rağmen El Allama ile Ben Abram'ın direktiflerini hiçe sayıp Dorian'a gerçekten zarar vermeyeceği belliydi. Ama kötü niyeti neredeyse elle tutulacak kadar belirgindi. Kapıda durup Dorian'a baktı. Şiş yüzü nefret doluydu. Evvel Allah canımı sıkmak için artık Zenana'da olmayacağın günler yakın diye omurdandı. Atmosfer Dorian'a karşı duyulan düşmanlıkla çatırdıyordu. Yasmini dışındaki bütün çocuklar ondan uzak duruyorlardı. Onu gördükleri anda kaba saba oyunlarını bırakıyor ve kıkır kıkır gülüşerek çekilip gidiyorlardı. Kadınlar yüzlerini örtüyor ve çocuğa değmek onları lekeleyecekmiş gibi eteklerini toparlıyorlardı. 3 gün sonra Dorian El Allama ile dersinden sonra kapılardan içeri girerken Zane ile karşılaştı. Zane, Ebu Bekir ve başka 3 dal kavuğu ile oturuyordu. Çocuklar bir tabakta yığılı şekerlemeleri atıştırıp duruyorlardı. Ama Dorian onlara doğru yürürken tedirgin halde sustular. Zane'in burnu hala şişti ve üst dudağında bir yara kabuğu göze çarpıyordu. Her iki göz çukuru gözlerinin doğal renginden daha koyu bir renk almıştı. Sağ ayağı sargılıydı. Hayatının sonuna kadar sakat kalacak olması belki de doğruydu. Ama Dorian hiç duraklamadığı gibi Zane'in gözlerinin içine baktı. Oğlan o soğuk yeşil bakışa dayanamayarak başını öbür yana çevirdi. Ebu Bekir'e bir şey söyledi. İki çocuk bunun üzerine sinirli sinirli kıkırdadılar. Dorian onların yanından geçip uzaklaşınca Zane cesaretlendi. ''Derisi cerahat gibi beyaz.'' dedi. Sesi ön dişlerinin arasındaki delikten tıslar gibi çıkmıştı. Ebu Bekir ekledi. ''Gözleri de domuzların sidiği gibi yeşil.'' Dorian aynı derecede yüksek bir sesle ''Sadece o sidiği içen rengini o kadar iyi bilebilirdi.'' diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı. O tehlikeli düşmanlık duygusu sonraki haftalarda yatışır gibi oldu. Dorian, Zenana'dakiler tarafından dışlanmıştı ve çoğunluk tarafından görmezlikten geliniyordu. Zane ile Ebu Bekir bile ona tepki vermiyorlar, karşılaştıkları zaman aşırı bir kayıtsızlık sergiliyorlardı. Zane hala topallıyordu. Sağ ayağının gördüğü zararın etkisinin kalıcı olacağı anlaşılıyordu. Ama Tahi iki çocuk arasındaki ateşkesten etkilenmiyor, zehre ve uzaktan adam öldürmenin başka yöntemlerine karşın Dorian'ı uyarma fırsatını hiç kaçırmıyordu. Kanzunu silkelemeden asla giyme. Ayakkabılarını da ters çevirip salla. Buralarda küçük bir yeşil akrep var. O kadar çabuk öldürür ki sokulduktan sonra bağırmaya bile vakit bulamazsın. Kuş akrebin özelliklerini ve başka kötülükleri çok iyi bilir. Ama bunların hiçbiri Dorian'ın coşkulu ruhunu bastıramıyordu. Zenana'nın duvarlarının arasında giderek daha az zaman geçiriyordu. Oradayken de Yasmini sürekli onun yanındaydı. Cinni Ben Abram'ın becerisi sayesinde çabuk iyileşti ve daha çok sağlam bacağına rağbet ettiği halde çok geçmeden dış duvarın tepesinde ağaçtan ağaca tırmanmaya başladı. Uzun Ramazan ayı gelip geçti. Yeni doğan ay orucu sona erdirirken Zeyn el-Din Zenana'dan uzaklaştı. Bülû çağına ulaşmış erkek olmuştu. Dorian'ın onu yaralaması sonucunda ise dış dünyaya topallayarak adım atmıştı. Dorian'la Yasmini onun gitmesine çok sevindiler. Amcası halifenin sarayında yaşaması için Maskat'a gönderildiğini duymuşlardı. Haberi duyunca Tahi alayla burnunu çekti. Prensin itaatini garantilemek için rehine olarak halifeye gönderildiği söyleniyor. Bu Dorian'ın Umman kral ailesinin içindeki entrikaları ilk duyuşu değildi. Bununla beraber Tahi onun esasen bildiklerini yineledi. Halife kardeşlerinden 6'sını vatana ihanet suçundan idam ettirdi. Hayatını bağışladıklarına da hiç güvenmiyor. Kadıncağız sesini fısıltı haline alana dek alçalttı. Halife kötü kalpli gaddar bir adamdır. Günün birinde kehanetteki çocuk olarak dikkatini çekmekten Tanrı seni korusun. Bunun düşüncesi bile Tahi'yi titretiyordu. Zeyn el-Din'in ani gidişinden birkaç hafta sonra Yasmini Dorian'ın odasına geldi. Çocuğu kolunu çekiştire çekiştire uyandırarak, ''Cini dün gece yemek yemeye gelmedi, bu sabah ise yatağımda yoktu.'' diye sızlandı. Küçük kız üzüntüyle endişeden titriyordu. Dorian yataktan fırlayıp kanzusunu üzerine geçirirken Yasmini, ''Cini'nin başına korkunç bir şey gelmiş olmasından korkuyorum.'' diyerek ağlıyordu. Dorian, ''Onu bulacağız.'' diye söz verdi, ''Hadi gel.'' İlk akla gelen yerlerden Cini'nin en sevdiği uğraklarından işe başladılar. Bunların başlıcası Evliya Abdullah Muhammed Ali'nin türbesiydi. Eski yapının her köşesini aradılar, maymunu adıyla sesleniyor, tarçınlı kekler ikram ediyorlardı. Tarçın kokusunun her nerede olursa olsun Cini'yi ortaya çıkaracağını biliyorlardı. Orada bir sonuç alamayınca bahçeleri dikkatle taradılar. Ama yine boşuna. Yasmini üzüntüsünden perişandı. Onu bir kere kurtarmıştın Dovi. Şeytan şimdi yine onu almaya geldi. Belki de ceza olsun diye Cini'yi almıştır diyordu. Bebek olma Yasi. Şeytan maymunlarla ve küçük kızlarla uğraşmaz. Ne yapacağız şimdi? Yasmini %100 bir güven yansıtan bal renkli gözlerini arkadaşına çevirdi. Yine türbeyi arayacağız. Cini oralarda bir yerde olmalı. Türbenin ağzı yüzyıllar önce tuğlalar ve çimentoyla kapatılmıştı. Dorian'ın her köşesini dikkatle incelemesine rağmen bir maymunun bile geçebileceği bir delik yoktu. Taraçaya çıkıp sesleri kısılana kadar onu çağırmalarına rağmen Cinni'den hala bir iz yoktu. Sonunda çaresizlik içinde sarnıcın kenarına oturdular. Yorulmuş ve moralleri bozulmuştu. Birbirlerinin yüzüne bakmaktan çekiniyorlardı. İkisi de sessizlik içinde oturuyor olmasaydı, %100 cıvıltıya benzer o hafif sesi dünyada duymazlardı. Sesi ikisi de aynı anda duydu. Yasmini, Dorian'ın kolunu yakalayıp sivri küçük tırnaklarını çocuğun derisine sapladı. "Cini!" diye fısıldadı. Sarnıcın korkuluğunun üstünden aşağı atlayıp heyecanla etraflarına baktılar. Yorgunluklarını unutmuşlardı. Belli bir odak noktası olmayan ses sanki etraflarını saran havada dolaşıyordu. ''Yasmini nereden geliyor acaba Dovi?'' diye sordu. Ama çocuk onu susturdu. Sessiz olmasını parmağıyla işaret ederek hafif sesin geldiği yerin taraçanın öbür yanı olduğunu saptadı. Ses kesilince ıslık çaldı. Bunun üzerine Cini yine seslenerek onu taraçanın uzak ucuna çekti. Orada da görünüşe göre bir şey yoktu. Ama Dorian yere diz çöküp türbenin duvarıyla Cini'nin sesinin belirginleştiği taraçanın süpürgeliğinin arasına sürününce durum değişti. Yaban otlarıyla sarmaşıklar burada her tarafı kaplamıştı. Ancak Dorian bunların arasından birinin oradan geçtiğini gösteren bir iz fark etti. Çocuk buraya sürünerek kubbe duvarının dibini araştırmak için otlarla sarmaşıkları araladı. Mercan kayasının bir noktada dağıldığını ve Cini'nin içeri sürülmesine olanak verecek bir deliğin oluştuğunu hemen gördü. Bu aralığa kulağını dayayınca son kuşkularından da eser kalmadı. Cini'nin bağırışları şimdi kumanda borusundan gelirmiş gibi abartılı olarak duyuluyordu. Dorian Yasmini'ye "Burada, aşağıda," dedi. Küçük kız sevinçle ellerini çırptı. "Onu çıkarabilir misin Dovi?" Sonra ağzını deliğe dayayarak "Cini bebeğim beni duyuyor musun?" diye seslendi. Bu çağrısına deliğin derinlerinden gelen hafif fakat heyecanlı ciyaklamalar yanıt verdi. "Sen yolumdan çekil." Dorian küçük kızı iterek deliği elleriyle genişletmeye başladı. Duvarın yapımında harç kullanılmadığı için bunu parça parça koparabiliyordu. Yasmini'yi merdivenin dibindeki yığından bir bambu çomağı getirmeye yolladı. Bunu taşın en zorlu parçalarını sökmede kullandı. Yarım saate kalmadan deliği içine sürünmesine olanak verecek kadar genişletmişti. Ne çare ki bunun derinlerine bakınca kendi kaldırdığı toz ve karanlıktan başka bir şey göremedi. "Sen burada bekle Yasi," dedi ve bacaklarını delikten aşağı sarkıttı. Ama bacaklarıyla orayı burayı yokladığı halde ne dibe dokunabildi ne de ayaklarını basacak bir yer bulabildi. Bunun üzerine deliğin kenarına iki eliyle yapışarak kendini santim santim aşağı sarkıttı. Ancak duvarda tuttuğu bölümün kırılmasıyla acı bir çığlık atarak karanlığın içine düştü. Metrelerce aşağı yuvarlanarak ölmeyi beklerken sadece birkaç santim düştükten sonra dibe ulaştı. Çarpışma öylesine beklenmedik bir sırada gerçekleşti ki bacakları altında bükülüverdi ve çocuk külçe halinde yere yığıldı. Hemen doğrulup ayağa kalktı. Yasmini telaşla aşağıya seslendi. "İyi misin Dovi?"
"Evet. Ben de aşağı gelebilir miyim?"
"Hayır, sen orada kal. Hem başını da çek ki içeriye ışık girebilsin." Toz çöküp gözleri karanlığa alışınca Dorian çevresini inceleyebildi. Tepesindeki delikten ince bir güneş ışını içeri süzülüyordu. Çocuk bunun ışığında türbenin kalın dış duvarının içinde açılmış gözüken dar bir geçitte bulunduğunu gördü. Burası omuzlarından biraz daha geniş ve ayakta durmasına izin verecek kadar yüksekti. Cini'nin çığlıkları yakında bir yerden geldiğinden o tarafa yöneldi. Dorian birden geçidi kapayan bir tahta kapıyla karşılaştı. Eskilikten ve küften harap durumdaydı. Çürümüş deri menteşelerinden kurtulup yere devrilmişti.
Ginny herhalde üstüne atılmış, küçücük cüssesi bile kapıyı devirmeye yetmişti. Şimdi de altına sıkışmış durumdaydı. Kendini kurtarmaya çalışırken tahtaya takılan tırnaklarını kırmıştı. Tüyleri de toz ve tahta kıymığı içinde kalmıştı. Dorian ağır kapıya asıldı ve onu maymunun altından sıyrılmasına yetecek kadar kaldırabildi. Ginny yaralı değildi, ok gibi fırlayarak çocuğun omuzuna oturdu ve her iki koluyla boynuna sarılarak gevizeliğe başladı. Dorian sakinleşmesi için Ginny'nin başını okşayıp ''Seni akılsız hayvan'' diye onu İngilizce azarladı. ''Umarım bu olay sana gitmemen gereken yerlere gitmemeyi öğretmiştir.'' Dorian maymunu deliğin içine sarkmış durumdaki Yasmini'ye verdi. Sonra dönüp kapıyı bir ucundan kaldırarak geriye sürükledi. Onu geçidin duvarına dayadı ve merdiven gibi kullanarak delikten gün ışığına çıktı. Dorian'ın üstü başı toz toprak içindeydi. Yasmini maymunu sevip okşarken o da pisliği sarnıcın sularıyla temizledi. Yasmini Ginny'yi merdivenden aşağı indirdi. Ama Dorian onu izlemeden önce ani bir dürtüyle kubbenin dibindeki deliği gizlemek için otlarla sarmaşıkları düzelterek eski şekillerine soktu. Birkaç gün sonra Dorian gizli geçidin ilerisini keşfetmeye gitti. Neyi planladığını Yasmini'ye hiç söylememesi gerekiyordu. Küçük kız onunla gitmek ve Ginny'yi de beraberinde götürmekle ısrar etti. Dorian tahiye belli etmeden lambalardan birini yakmak için yanına çakmak ve çakmak taşı aldı. Kuşun casuslarından ya da uşaklarından biri tarafından izlenmediklerine emin olmak için titizce önlemlere başvurdular. Eski türbeye gitmek için ayrı yollar izleyip sarnıcın yanında buluştular. Yasmini omzuna tünemiş Ginny ile merdiveni çıkınca Dorian ona ''Seni kimse izlemedi ya?'' diye sordu. ''Hiç kimse izlemedi.'' diyen küçük kız heyecanla dans ediyordu. ''Orada ne bulacağız dersin Dovi? Bir hazine, altın ve değerli taşlar olabilir mi?'' Çocuk ona takılmadan edemedi. ''Herhalde kafa tasları ve kemiklerle dolu gizli bir odada buluruz.'' Yasmini endişeli görünüyordu. ''Sen önden girer misin?'' diyerek Dorian'ın elini tuttu. Otların arasına sürünüp onları arkalarından kapadılar. Dorian hemen arkasından deliğin ağzındaki sarmaşıkları yana iterek karanlığa gözlerini dikti. ''Güvenli'' dedi. ''Bizden sonra kimse burayı bulmamış.'' Çömelip lambayı yakmaya girişti. Alev düzgün şekilde yanınca lambayı Yasmini'ye verdi. ''Söylediğim zaman onu bana uzat.'' Kendini delikten aşağı bırakıp başını kaldırdı. ''Lambayı ver.'' Lambayı alıp kenara bıraktı. ''Haydi şimdi sen de aşağı in.'' Kızın sallanan bacaklarını yakalayıp eski kapının üstüne yerleştirdi. ''Haydi in artık.'' Küçük kız aşağı atlayıp etrafına bakındı. Ginny de arkasından atladı ve bacağından yukarı tırmandı. Geçit Ginny'nin hanımının omzunun üstünde ilerlemesine yetecek yükseklikte olmadığından Yasmin onu kalçasına oturttu. ''Ne kadar heyecanlı'' diyordu. ''Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım.'' ''O kadar gürültü yapma.'' Dorian lambayı aldı. ''Arkamdan ayrılma ama yolumu da kapatma.'' Eski kapının durduğu yere dikkatle ilerledi. Ama geçidin birkaç metre ileride bir tuğla duvarla kapatılmış olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Burası bir çıkmazdı. Yasmini fısıltılı bir sesle ''O tuğlaların arkasında acaba ne var?'' diye sordu. Görünüşe bakılırsa eskiden o yolla türbenin içine girilirmiş. Ama sonradan biri o yolu kapatmış. Bu geçidi neden açtılar ki zaten? Yasmini, Cebrail'in türbenin içine girip evliyanın ruhunu cennete götürmesi için dedi çok bilmiş bir tavırla. Cebrail daima iyi kişilerin ruhunu almaya gelir. Dorian küçük kızı alaya alacakken gözlerinin lambanın ışığında ne kadar iri ve berrak gözüktüklerine dikkat etti. Belki de haklısın dedi ama geçidin öbür ucunun nereye çıktığını ben yine de merak ediyorum. Geri dönüp içeri girdikleri deliğin altından geçtiler ve küf kokan tozlu karanlığın içinde ilerlediler. Ayaklarının altındaki zemin lambanın ölgün sarı ışığında aşağı doğru eğim göstermeye başlamıştı. Birkaç adımda bir de tek basamak iniyorlardı. Tavan Dorian'ın başının sadece birkaç santim yukarısındaydı. Yasmini, korkuyorum diyerek soluk soluğa fısıldadı. Onun yolunu kullandığımız için melek belki de bize kızacak. Ginny'yi göğsüne yapıştırdı. Öbür eliyle de Dorian'ın kanzusunun arkasını sıkı sıkı kavramıştı. Sessizce ilerliyorlardı. Geçit aşağıya doğru devam ediyordu. Dorian toprak seviyesinin iyice altına indiklerini düşünmeye başladığı bir sırada ise yol düzleşti. Adımlarını saymaya başlamıştı. Yasmini tavan üstümüze ya çökerse diye sordu. Dorian yüzlerce yıldır yerli yerinde duruyor. Niçin durup dururken üstümüze çöksün dedi. adımlarını yüksek sesle sayarak yürümeyi sürdürdü. Sonunda 322 diye bildirdi. Hemen arkasından da "Bak şimdi de yukarı çıkan basamaklar var," dedi. Ağır ağır çıkmaya başladılar. Dorian her basamağa çıkışta ilerisini görmek için lambayı yükseğe tutuyordu. Birdenbire yine durdu. "Yolumuz yine tıkandı," dedi. Lambanın ışığında tavanla yan duvarlardan birinin çökmüş olduğunu gördüler. Kararsız bir halde durarak yıkıntıya baktılar. Gel gelelim Genie birdenbire Yasmini'nin üstünden ileriye atıldı. Dorian'ın kuyruğunu yakalamasına vakit kalmadan tavanın sağlam bölümüyle moloz yığınının arasındaki küçük bir açıklıktan geçip gözden kayboldu. "Genie!" Yasmini Dorian'ı iterek kolunu açıklığa soktu. "Yine bir yere sıkışıp kalacak, onu kurtar Dovi," diyerek inledi. "Budala maymun." Dorian molozları temizleyip elini içeri sokmaya çalıştı. Genie'nin arada sırada seslendiğini duyuyorlardı. Ama Yasmini'nin yalvarmalarına rağmen yanlarına dönmedi. Çocuk bıkıp usanmadan çalışıyor, tünelin ağzını tıkayan molozları temizliyordu. Sonunda durup yığının üstüne tırmandı. "İleride bir ışık görüyorum," dedi. Sevinçle kalan molozları da kaldırmaya girişti. Bir saat sonra kanzusunun eteğiyle yüzünü silerken teri tozla karışarak macunlaşmıştı. "Artık içeri sürünebilirim galiba," dedi. Büyümüş açıklıktan karın üstü içeriye süründü. Yasmini önce başının sonra bacaklarının en sonunda da ayaklarının gözden kaybolmasını endişeyle seyretti. Birkaç saniye sonra sesi duyuldu. "Yasi, bir tehlike yok, sen de gelebilirsin." Yasmini Dorian'dan çok daha ufak yapılı olduğu için elleriyle dizlerinin üstünde içeri sürünebildi. Kısa bir yoldan sonra ışık kuvvetlendi ve Dorian'ı tünelin çıkışında çömelmiş durumda buldu. Önlerinde perde gibi bir bitki örtüsü uzanıyordu. Ama bunun ötesi pırıl pırıl güneşti. Küçük kız arkadaşına sokularak "Neredeyiz?" diye sordu. "Bilmiyorum." Yeşilliği dikkat daraladı. Leğen gibi bir çöküntünün içindeydiler. Çevreleri ise zamanla doğa koşullarının erittiği mercan tuğlalarından yapılma yıkık duvarlarla çevriliydi. Her yer çalıya ve dikene boğulmuştu. "Dorian, sen burada kal," diyerek güneş ışığına çıktı ve yıkıntının üstüne tırmandı. İleride palmiye ağaçları ve yeşil bir mangrov ormanı, bunun ötesinde de bembeyaz bir kumsalla masmavi okyanusu görebiliyordu. Burayı duvarların dışında yaptığı gezintilerden tanımıştı. Şaşkınlıkla "Zenana'nın dışındayız," dedi. "Tünel duvarın altından geçiyormuş." "Ben bütün hayatım boyunca hiç dışarıya çıkmamıştım." Yasmini de arkadaşının yanına tırmandı. "Kumsala bak," dedi. "Oraya inemez miyiz Dovi?" Sesler duymaları üzerine hemen yere eğildiler. Bir kadın kafilesi bulundukları yerin altından geçiyordu. Siyah tenli ve peçesiz Swahili köle kızlardı. Başlarının üstünde koca koca odun yığınları taşıyorlardı. Az sonra uzaklaşmışlar, sesleri de duyulmaz olmuştu. Yasmini, "Kumsala inebilir miyiz Dovi?" diye yalvardı. "Kısacık, birkaç dakika için, bir kerecik." Dorian, "Hayır aptal kız," diye onu azarladı. "Balıkçılar bizi görür ve kuşa anlatırlar. O zaman da mezarlıkta yeni bir mezar kazılır. Kuşa karşı gelen küçük kızların başlarına nelerin geldiğini biliyorsun." Böyle diyerek tekrar tünelin ağzına atlamıştı. "Haydi gel." Küçük kız özlemle ağaçların arasından denize bakarak, "Belki de okyanusta seninle yüzmemi Allah istemiyor," diye mırıldandı. "Haydi gel Yasi, artık dönmemiz gerek." Yasmini'nin sözleri Dorian'ı huzursuz etmişti. Her ne zaman yalnız başına kumsala inip mercan kayalığına yüzse suçluluk duyuyordu. Ayrıca küçük kız isteğini bir daha tekrarlamasa bile sözleri aklından çıkmıyordu. Bundan sonraki haftalarda Zenana'nın doğu duvarının dışındaki bölgeyi sessizce araştırınca ağaçların arasında pek çok yıkıntı olduğunu keşfetti. Bunların çoğu bitki örtüsünün istilasına uğramış ya da Muson'un kumsaldan havalandırdığı kum tepeleri tarafından örtülmüşlerdi. Tünelin ağzını gizleyen çalı kümesiyle mercan kayasını bulması birkaç gününü aldı. Gözlenmediğinden emin olunca kümenin üzerine tırmandı ve açıklığa ulaştı. Girişin daha kolay ve emniyetli olması için açıklığı temizlemek birkaç saatini aldı. Daha sonra Swahili odun toplayıcıları tarafından rastlantısal şekilde keşfedilmesini önlemek için girişi palmiye dalları ve yapraklarıyla örttü. Ahırlarda seyis olan arkadaşı Mustafa'dan her tarafı yamalı pis ve lime lime bir kanzuyla seyisin bile artık kullanmadığı aynı dereceden pis bir kefiye istedi. Bunları topaç yapıp tünelin çıkış yerinde gizledi. Her şey hazır olunca Yasmini'ye "Okyanusta gerçekten yüzmek istiyor musun?" diye sordu. Kız ona şaşkınlıkla bakıp sonra küçük yüzünü buruşturdu. Benimle alay etme Dovi. Bu akşam yemeğinde Tahi ve benimle yemeğe geleceksin. Namazdan sonra Tahi'ye teşekkür edip ona annenin yanına döneceğini söyleyeceksin. Tabii öyle yapmak yerine buraya gelip sarnıcın arkasına saklanacaksın. Yasmine'nin birden gözleri parlamaya başladı. Dorian devam etti. Annen senin Tahi ile olduğunu, Tahi de annenin yanında olduğunu zannedecek. Ben de arkandan gelerek seni burada bulacağım. Peki Dovi, küçük kız başı evet gibilerden salladı. Karanlıkta buraya yalnız başına gelmek seni korkutmayacak değil mi? Hayır, korkutmayacak Dovi. Küçük kız başını o kadar heyecanla sallıyordu ki başı omuzlarından ayrılacak zannedilebilirdi. Ama Jeannie'yi getiremezsin. O kafesinde kalmalı. Buna söz veriyor musun?
Kesinlikle söz veriyorum Dovi.
40. aydımın sonu. Sayfa 476.